Bir genç kızın gizli defteri, İpek Ongun, sayfa 69. Şunu anlatır mısın dedim. Zehra'nın sesi çıkmadığına göre ona daha önce bir şeyler anlatmış olmalıydı. Dün İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nden telefon geldi. Özel bir firmanın koyacağı kupa için yarışlar yapılacakmış. Nasıl yani? Ben de tam anlayamadım. Yüzme ihtisastan arıyoruz deyince çok heyecanlandım. Daha önce dalga geçiyorlar sandım. Galiba yüzme meraklısı zengin bir hanım bu spor ve sporcuları yüreklendirmek için bir ödül koymuş. Şartı da yarışmaya sadece İstanbul'dan değil her bölgeden yüzücülerin katılmasıymış. Onlar da kayıtlarına bakmışlar ve İzmir bölgesinden beni çağırmayı uygun görmüşler. Tümay, ne güzel bir haber bu diye bağırmaktan kendimi alamadım. Tümay'ın hüzünlü yüzü aydınlanıverdi. Sorma, ben de çok sevindim. Hem şaşırdım hem de İzmir bölgesinden beni seçmelerine çok sevindim. Gerçi derecelerim iyiydi ama yine de çok güzel, çok güzel diyordum takılmış plak gibi. Peki kötü olan haber ne? Şimdi oraya geliyorum. Bu haberi alınca uçtum, uçtum. Telefonda benden yanıt bekliyorlardı. Yani katılıp katılmayacağıma dair. Bilirsin bu işleri. Hep de böyle aceleye getirirler. Anlaşılan yarışlar çok yakında yapılacakmış. Bize katılıp katılamayacağınızı bildirirseniz listeleri ona göre düzenleyip kesin yarış tarihini size daha sonra bildireceğiz dedi telefondaki adam. O an dondum kaldım. Gitmek istiyordum tabii ki. Kim böyle bir daveti kabul etmez? Ama hop diye yanıt vermekte güç. Neyse ki annem evdeydi. Adama bir dakika deyip anneme koştum. Ona olup biteni soluk sola anlattım ve anne cevap bekliyorlar dedim. Annem de benim gibi şaşırdı tabii. Bilmem ki deyip duruyordu. Baban da yok bilmem ki. Daha sonra baban gelince yanıtlasak olmaz mı? Ben de babamın Ankara'dan dönmesine daha bir hafta belki iki hafta var. İşlerine bağlı bunu biliyorsun. Oysa adamlar listelerini şimdi hazırlıyorlar. Baksana koskoca İzmir bölgesinden beni seçmişler. Bu benim için çok önemli. Haydi anne diye onu sıkıştırdım. Annem sonunda peki deyiverince hemen telefonun başına koşup geliyorum dedim. Telefondaki görevli çok memnun oldum Tümay Hanım. Biz kesin yarış tarihini ve programı size daha sonra bildiririz dedi ve telefonu kapattı. Tabii ben de havalara uçtum. Kazansam da kazanmasam da bu benim için büyük bir onur. Ayrıca oraya gitmekle öteki yarışçıları görecek, İstanbullu yüzücülerle tanışıp yeni bir şeyler öğrenme fırsatını elde etmiş olacağım. Ben yine kendimi tutamayıp harika harika deyince Tümay gerçekten harikaydı ama bir yanında başka sorun vardı. Örneğin nerede kalacaktım? Nitekim ben telefonu kapar kapamaz annem gelip karşıma oturdu. Beni aceleye getirdin. Apar topar düşünemeden kabul ettik ama kızım sen nasıl gideceksin bu bir. İkincisi nerede kalacaksın? Üçüncüsü de babanın haberi bile yok dedi. Ve inan Serra o an karnıma bir ağrı girdi. Gerçekten de bunların her biri ayrı ayrı sorunlardı. Anne dedim. Koca kızım kendi başıma gidebilirim. Haydi gittin diyelim nerede kalacaksın dedikten sonra aman Tümay insan nasıl da aceleye getirsin diye söylendi durdu. Azıcık dalaştık sonra ona anne senin İstanbul'da bir yığın arkadaşın var onlardan birinin evinde bir iki gün kalamaz mıyım dedim. İyi ama şimdi pat diye insanların evine telefon edip ben nasıl kızım geliyor sizde kalacak diyeyim hiç olur mu dedi. Sonra birden kafam çalışmaya başladı. Anne başka yüzücüler buraya gelince buradaki idareciler onlara kalacak yer buluyorlar. Tüm yüzücüler ya bir okulda ya da topluca otelde kalıyorlar. Onlar da mutlaka böyle bir şey düşünmüşlerdir dedim bir solukta. Zeynep lafa karıştı. Öyle ya aferin Tümay kafan gerçekten çalışmış. Tümay onu duymamışçasına devam etti. Bu kez annemle birlikte İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nün telefon numarasını bulduk ve onları aradık. Derdimizi anlatıp bir sorumuz olduğunu söyleyince bizi görevli kişiye bağladılar. Aynı adam karşımıza çıkınca bin bir özür dileyerek ona yüzücülerin kalacakları yerin belli olup olmadığını sordum. Adam yüzücüleri yüzme ihtisasın konuğu olarak yazın kapalı olan civardaki yatılı okullardan birinde konuk edeceklerini söyleyince dünyalar benim oldu. Annem de azıcık rahatladı. Geriye kalıyordu, oraya tek başına gitmem. Ben bir taksiye atlar, yüzme ihtisas kulübünü bulurum diyordum. Annem ise nasıl olacak diye mırıldanıp duruyordu. Zavallı Tümay dedim. Bu kez de annemin kafası çalıştı ve bizim takım antrenörünü arayıp ona danışmayı akletti. Düşünün çocuklar, o telaş içinde antrenörüme böylesine önemli bir haberi vermeyi unutmuştum. Neyse, annem antrenörümü aradı. Ziya ağabey haberi duyunca bir sevindi, bir sevindi. Aşk olsun insan haber vermez mi dedi. Zorluklarımızı bu kez de ona anlattık. Anneme siz hiç merak etmeyin. İlk başında bana telefon etmiş olsaydınız yüzücülerin kalacakları yerin çoğu kez komitelerce ayarlandığını söylerdim. Siz de boşuna üzülmezdiniz demiş. Yalnız gitmeme gelince o da sorun değil. Ben Tuma'yı buradan elimle bindiririm. Orada da onu karşılayacak birini buluruz. İstanbul Yüzme İhtisaslı çalışan hem arkadaşlarım hem öğrencilerim var. Onlardan birini ararım. Hangisinin zamanı uygunsa o gider Tuma'yı terminalden alır ve eliyle kulübe teslim eder. Yarışlar bitince de yine otobüse eliyle bindirir. Sonra tembih ederim. Tuma'yı orada yalnız bırakmazlar. Her şeyle ilgilenirler. Şu ara işlerim sıkışık olmasa ben bile onu götürür getirirdim ama güvendiğim dostlarım var. Onlar beni kırmazlar. Gidiş gelişi sizi hiç üzmesin demiş. Sonra telefona beni istedi. Gidene kadar sıkı bir çalışma programı uygulamamız gerektiğini söyledi. Ziya ağabey benden daha heyecanlıydı. Ziya ağabey tüm sorunları çözmüş dedim Tümay'a. Evet dedi Tümay. Buraya kadar iyi. Gerçekten sorunlar çözülmüş. Annem de rahatlamıştı. Ben merakla. Öyleyse senin yüzün ne? Diye sordum. Babam dedi. Susup bekledim. Zeynep de Tümay'a bakıyordu. Tümay içini çekip yeniden anlatmaya koyuldu. Akşam babam telefon etti. Sesi azıcık bozuktu. Herhalde işlerinde bir terslik oldu diye düşündüm. İşleri istediği gibi gitmeyince keyifsiz olur. Ben de onu neşelendireyim diye sabah olanları ballandıra ballandıra anlattım. Tam aferin kızım türünde bir takım sözcükler beklerken bir kızsın bir kızsın aptala döndüm dilim tutuldu. Baban niye kızdı Tümay? Ondan izin almadan nasıl kendi başıma karar verilmişim. Ona sormadan kendi başıma işlere kalkışıyormuşum. Madem öyleymiş, ne halim varsa göreymişim ve çat diye telefonu yüzüme kapattı. Hay Allah demişim. Tümay susuyordu. Önce onca sevinç, antrenörün heyecanı, sonra beklenmedik bir tokat gibi gelen bu tepki. Hemen cevap vermen gerektiğini, annene danıştığını anlatsaydın ya. Anlatmaya çalıştım ama lafları ağzıma tıkadı. Ben de öyle afalladım ki doğru dürüst konuşamadım. Zeynep, peki şimdi ne olacak? Tümay, hiç bilmiyorum. Tek bildiğim pisi pisine bu yarışa katılamayacağım. Telefonu yüzüme kapattığımda öyle kızdım, öyle kızdım ki isterse evlatlıktan reddetsin, ben gidiyorum dedim. Anneme anlatınca o da şaşırdı. Yani biz burada kötü bir şey yapmıyoruz ki. Tam tersine bu bir başarı, bir onur. Peki annen babanla konuşmadı mı? Babam zaten söyleyeceğini söyledikten sonra telefonu kapatmıştı bile. Annemse şimdi öfkeliyken hiç aramayayım. Nasıl olsa bir yarara olmaz dedi. Korka korka sordum. Yani şimdi gitmiyor musun? Gitsem babam iyice öfkelenir. Üstelik anneme de bağırır çağırır. Buna neden olmak istemiyorum. Öte yandan her yüzücüye yapılmayan bir teklif bu. Onun için de çok gitmek istiyorum. Tümay'ın gözleri dolu doluydu. Zavallıcık. Şu büyükler yaşamı ne diye güçleştirdiler anlamıyorum. Babam bu yarışlara mı karşı yoksa senin başka bir kente gitmeni mi istemiyor diye sordu bu kez de Zeynep. Ne yarışlara ne de başka kente gitmeme karşı. Daha önce de yarışlara katıldım. Okulla çeşitli gezilere gittik. Hepsine izin vermişti. Peki bunun onlardan farkı ne? Farkı ondan değil de annemden izin almış olmam. Bütün neden sence bu mu? Tamamen. Öyleyse bağırıp yüzüne telefonu kapatacağına ne diye açık açık güzel güzel sana sormuyor. Kızım niye benden izin almadın veya seni şöyle yapmanı isterdim demiyor ki sen de olanları açıklayabilesin. Ayrıca kendi başına da karar almış değilsin ki annene danışmışsın. O da izin vermiş birlikte her şeyi düşünmüşsünüz. Baban yokken annenin hiç mi söz hakkı yok? Kendimi kaptırmış hırsla sözcükleri birbiri ardına sıralarken gözüm Zeynep'e ilişti. Bana susmam için işaret ediyordu. Hemen toparlanıp sustum. Ama içim öfkeyle kaynıyordu. Tümay'ın babasının mutlaka işleri ters gitmişti. O da hıncını kızından almıştı. Bunu hem kendi evimde hem de arkadaşlarımın evinde öyle çok gördüm ki. Zeynep beni susturmuştu ama bu kez de Tümay konuşmaya başladı. Benim nasıl bozulduğum babamla hiçbir sorunu sakin sakin konuşarak çözümleyememem. Bu hep böyle. İzin vermesin tamam ama bağırmasın. İşin aslını isterseniz şu ara burada yok diye sevinmiştim bile. Ondan izin almak zorunda kalmayacağım diye. Yani en doğal şeyler için bile babamdan izin alırken korkuyorum. Oysa ben herhangi bir şey için ister izin olsun ister başka bir şey korkmadan sorabilmeyi öyle isterdim ki. Olur veya olmaz bu ayrı dava. İzin vermeyebilir ama bunu sakin söylesin. Kızmadan, bağırmadan, kaşlarını çatmadan söylesin. Gerekçesini açıklasın. İnanın hemen kabul edeceğime inanıyorum. Ama böyle bağırıp kızmaları, küsmeleri, sonra evde soğuk durup benimle konuşmaması yok mu? O zaman onunla hiçbir şeye konuşmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz yine bir şeye kızıverir diye. Bu nedenle de hep annemi araya koyuyorum. Ona söylüyorum, o benim için izin alıyor. Sonra da babam bana sitem ediyor. Bu evde bana hiçbir şey söylenmiyor diye. O cesareti vermiyor ki oturup konuşalım. Sonra bir iki kez denedim ağzımın payını aldım. Bir daha da dünyada onunla hiçbir şey konuşmam. Zeynep ben de öyle diye lafa girdi. Ben de babamdan çekiniyorum. Bir şey yaptığı yok, dövmüyor, bağırmıyor ama ona yakın olamıyorum. Ya kızarsa, ya ters tepki gösterirse diye her şeyimi annemle hallediyorum. Ayrıca bir de izin verdiğinde öyle çok tembih ediyor. Eve döndüğümde de öyle bir tavırla saatine bakıyor ve yüzü asık oluyor ki gittiğime gideceğime pişman oluyorum. Hiçbir gün haydi güle güle kızım, iyi eğlenceler diye izin verdiğini bilmem. Ya geç kalma ha, yoksa bir daha izin vermem. Ya da telefon edip orada mısın soracağım ona göre der. Düşünün, arkadaşlarımın yanında ne kadar küçültücü. Tümay güldü. Hatırlıyor musun? Geçen yıl bize geldiğinde baban bir seferinde tam 3 kez aramıştı. Nasıl anımsamam? Sen buna gülüyorsun Tümay. Ama inan benim için hiç de komik değil. Dedikten sonra içini çekti Zeynep. Demek ki bana hiç güveni yok diye düşünüyorum. Hele bir keresinde okulda bir GPS çalışması yapıyorduk. O gün sabahtan akşama dek tüm derslerden izinliydik. Bu nedenle de GPS'tekiler okula üniforma giymeden gelebileceklerdi. Ben de bu nedenle okula günlük giysilerimle gittim. Öğleye doğru prova yaptığım salona bir öğrenci gelerek müdür muavininin beni odasına çağırdığını söyledi. Ben de hemen gittim tabii. Bir de baktım babam orada. Meğer benim günlük giysilerle evden çıkmamdan şüphelenmiş, beni kontrol etmek için kalkıp okula gelmiş. Üstüne üstlük bunu müdür muavinine anlatmış. Tabii benim karşısında görünce çok bozuldu. Okula şöyle bir uğrayayım dedim filan dedi ama ben hemen anladım. O da anladığımı anladı. Şakaya vurarak gönlümü almak istedi ama düşünün bir kere çocuklar demek hakkında neler düşünebiliyor. Hani daha önce okuldan kaçmış olsam gam yemem. Ben böyle yaptım, o da haklı olarak benden şüpheleniyor derim. Ama başka birileri okula atsa ben onların hesabına heyecanlanırım. O denli böyle şeylerden uzağım ama bak babam benim hakkımda ne düşünüyor. Ve bütün bu davranışların savunmasıysa beni kontrol etmesinin benim iyiliğim için olduğu şeklinde yapıyor. Bu kez de Zeynep'in gözleri dolu doluydu. Tümay bana döndü. Senin baban nasıldır Serra? O an düşündüm. Sahi benim babam nasıldı? Her şeyimle o denli annemle ilgili ki yaşamın öyle büyük bir bölümü annemle geçiyor ki. Benim babam ha var ha yok dedim. İkisi birazdan aman ne güzel dediler. Siz öyle sanın dedim. Bir şey anlatırken gözlerinin dalıp gitmesinden dinlemediğini anlamak, takdir belgesini göstermek için okuldan uçarak gelmek ve o takdir belgesinin masanın üzerinde unutulmuş olduğunu görmek, günlerle aynı evde karşılaşmamak ve birlikte gizlen bir sinema salonunda kendi başına bırakılmak nasıl bir duygudur bilir misiniz siz? Sizinkiler bağırıyor, çağırıyor ama ilgililer. Benimki ise dedim ya ha var ha yok. İkisi de susmuşlardı bu kez. Çünkü bu duydukları onları şaşırtmıştı. Aslında ben de bu kadar açılabildiğime şaşmıştım. Neyse dedim. Şimdi bırakalım babaları çekiştirmeyi de Tümay'ın sorununu nasıl çözeriz onu düşünelim. Tümay aman gitmem olur biter dedi ama sesi titremişti bunu söylerken. Böylesi bir olanak her zaman ele geçmezdi ki. Zeynep canım hemen de vazgeçiveriyorsun dedikten sonra bence madem babanın gelmesine daha çok vakit var o zaman onu telefon et diye önerdi. Ve babanı tekrardan sor yani madem ondan izin almamı istiyor sen de izin iste. Evet onu arayayım da beni yine paylaşsın değil mi? Şimdi duygusal olmanın alemi yok Tümay. Sen bu yarışa katılmayı istiyor musun istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Öyleyse bir kez daha deneyeceksin. En azından kendi kendine karşı bir çaba gösterdim diyebileceksin. Bakarsın izin verir. Ben ne olacağını gayet iyi biliyorum. Ya yine kızacak ya buz gibi konuşacak. Yüz yüze değilsin ki. Varsa bile sen telefonun öbür ucunda olacaksın. Şu Zeynep'in mantığına bayılıyorum. Ben de Zeynep'in sözlerini destekleyerek bence Zeynep haklı Tümay. Bir denemekten ne çıkar? Hem Zeynep'in dediği gibi yüz yüze olmayacaksın ki. Aksi halde burada oturup kendi kendini yiyeceksin. Acaba deyip duracaksın. Haydi bir gayret dedim. Bu sözlerim üzerine Tümay bana dönüp bir hışım. Bir de benim babam ha var ha yok diye yakınıyorsun. Sen hiç olmazsa böyle korkular yaşamıyorsun dedi. Öfkesini benden çıkarır gibi bir hali vardı. Hiç cevap vermedim çünkü ona hak veriyordum. Gerçi biz de annemle az atışmadık, az kavga etmedik ama hiç olmazsa ondan korkmuyorum. İzin verir veya vermez. Korkmadan tartışabiliyorum. İşte onu bunun için seviyorum. Babalarla hayat daha bir güç. Zeynep üsteledi. Haydi sıcağı sıcağınlara da kurtul. Tümay şimdi olmaz dedi. Bu saatlerde işlerinin peşindedir. Onu zaten bulamam. Akşam ararım. Nasıl olsa otele dönmüş olur. Tümay'ın bu sözleri üzerine Zeynep, aslanım benim diyerek Tümay'ın sırtını sıvazlayıp onu yüreklendirmeye çalıştı. Ama vazgeçmek yok anlaşıldı mı? Tamam söz arayacağım ama akşama. Hem o vakte kadar ben de ne söyleyeceğimi zihnimde toparlarım. Onun da ırsı biraz olsun gelişmiş olur, dedi ve derin derin içini çekti. Biraz daha oturduk, havayı değiştirmek için oradan buradan konuştuk ve ertesi gün olup biteni öğrenmek üzere Tümaylar'da buluşma kararıyla evlerimize döndük. Bu satırları yatağıma oturmuş yazıyorum. Şu sıralar Tümay babasını aramış olmalı. Acaba nasıl bir yanıt aldı? Ah, ne olurdu tüm babalar benim koz bir babam gibi olsaydı. Öyle çelişkiler içindeler ki, bir yandan bizlerin bir şeyler başarmasını istiyorlar, öte yandan hamle yapınca önümüzü kesiyorlar. Eğer bir kusur yapmışsak, bunu düzeltmenin yolu azarlamaktan geçmez ki. Ne olur güzel güzel konuşsalar, anlatsalar, hoşgörülü olsalar, arkadaş olsalar. Onlar gençken hiç mi hata yapmadılar? Anılarının karnından kusursuz mu doğdular? İnsan pek çok şeyi hata yaparak öğrenmez mi? Onların görevi bizleri kırmadan eğitmek değil mi? 3 Ağustos 1989. Bu sabah Cüneyt de bize katıldı ve hep birlikte Tümaylar'a gittik. Merak içindeydik. Tümay havuzda çalışıyordu. Bizi görünce çalışmasını kesip havuzdan çıktı. Omuzuna bir havlu alıp koşarak yanımıza geldi. Yüzü gülüyordu. Demek haberler iyi diye düşündüm. Sabırsız Zeynep, ne haber, ne haber diye seslendi. Fena değil, dedi Tümay yere otururken. Ne demek şimdi bu? İyi mi, kötü mü? Babam izin verdi. Yaşasın diye hepimiz birazdan bağırıştık. Ama, aması ne, dedim bu kez ben. Ama bana hala kızgın ve soğuk konuştu. Hem de çok soğuk. Olamaz, dedi Zeynep. Ama öyle işte, derken Tümay buruk buruk gülümsüyordu. Cüneyt, anlatsana, dedi. Dün gece söyleyeceklerimi zihnimde iyice hazırladıktan sonra babamı aradım. Buz gibi bir sesle, söyle bakalım, dedi ki bu hiç de cesaret verici bir başlangıç değildi. Ona, sizden izin almadığım için bana kızgınsınız ama o sırada cevap vermem gerekiyordu. Siz de yoktunuz. Annemse buradaydı, ondan izin aldım ve bunun yeterli olacağını düşündüm, dedim. Bunun üzerine beni arayabilirdin, dedi. Ben de düşünemedim, özür dilerim, dedim ve eğer istemiyorsanız bu yarışlara katılmam, dedim. O yine buz gibi bir sesle, yarışlara katılmayı istiyorsun değil mi, diye sordu. Ben de evet deyince, pekala öylesi katılabilirsin, dedikten sonra nasıl gideceğini, nerede kalacağını düşündünüz mü, diye sordu. Ben de hepsi halloldu, dedim. Bu kez de eminim halletmişsinizdir, dedi ama iğneleyici bir şekilde ve başka da bir şey sormadı. Sonrası bu, yani hepsi bu. Ne beni kutladı, ne başarılar diledi. Kısaca izin verdi ama bana küs. Zeynep, Tümay'ı teselli etmek için, canım izin kopartmışsın ya, sen ona bak. Nasıl olsa babanın öfkesi geçer, dedi. Tümay birden ağlamaya başladı. Evet, öfkesi geçer ama ben şu anda sevinemiyorum ki. Hepimiz ne diyeceğimizi bilemez haldeydik. Öylece susup kaldık. Tümay burnunun havlusuyla silip, isteğim o kadar kötü bir şey mi? Ayrıca bana küs olmasını gerektirecek bir terbiyesizlik yaptığım kanısına da değilim. Hem de hiç değilim. Babam bana küsken bu güzel olayın keyfi mi kalır? Artık canım çalışmak da istemiyor, dedi. O bunları söylerken benim de aklıma 2 ay önce okuldan getirdiğim takdir belgesine sevinememem gelmişti. Cüneyt, bak Tümay, şu anda önemli olan İstanbul'a gidiyor olman. Onun için moralini bozma ve çalışmaya başla. Yoğun bir çalışma temposu içine girersen bir süre sonra zaten senin için varsa yoksa yarışlar olacak, dedi. Tam o sırada da Ziya ağabey geldi. Tabii olup bitenlerden haberi olmadığından bizlere pür neşe seslendi. Bizim şampiyondan ne haber? Sonra ellerini çırparak, haydi bakalım, fazlalıklar dışarı. Şampiyonu böyle lafı tutarsanız hiçbir sonuç alamayız. Sıkı çalışmak gerek, öyle değil mi Tümay, dedi. Ziya ağabeyin gelişi ne iyi olmuştu. Bunalım havası dağılmış, güneşine parlamaya başlamıştı. Uzun bir süre babalar konusunda hiçbir şey duymak istemiyorum. Dün ve bugün yeti de arttı bile. 5 Ağustos. Bu sırmayla başım dertte. Neden böyle şeyler hep beni bulur? Üstelik aramızda yeni düzelmişti. Anlaşılan bu kız kört kütü karışık. Her şey ne güzel yoluna girmişken bu sabah plajda yanıma sokuldu. Senden kuzin olarak değil, dost olarak bir istekte bulunacağım, dedi, sevindirik oldum hemen. Dost kabul edilmek, güvenilir olmak gurur verici bir şey ne de olsa. Bana güvenebilirsin, dedim. Önce yemin et. Bu konuştuklarımızı kimseye söylemeyeceksin, dedi. Şu sırma da bazen ömür oluyor yani. Her şey bir kenara, benim burada onun sırrını açıklayabileceğim yakınlıkta bir arkadaşım yok ki. Benim bir Ayşegül'üm var, o da kilometrelerce uzakta. Neyse, adam akıllı meraklanmıştım. Yemin ederim, dedim en ciddi sesimle. Konu Bora'yla ilgili, dedi. Buna hiç şaşmadım, diye düşündüm. Biliyorsun, gece yapılan otomobil yarışlarına burada katılıyor. Evet dedim. Hiç de akıllıca bir davranış olarak bulmuyorum diye ekleyecektim ki kendimi tuttum çünkü sırma hayranlık dolu bir sese devam etti. Çoğu kez de o kazanıyor. İyi marifet yapıyor diye düşündüm ama bu düşüncemi de kendime sakladım tabii. Senin bunu onaylamadığını biliyorum dedi. Nereden biliyorsun diye sordum hayretle. Tümay söyledi. O da onaylamıyor. Senin de aynı fikirde olduğunu anlattı. Evet, aslında istersen ben bu yarışları tehlikeli ve saçma buluyorum. Yani yarışıyorlar da ne oluyor? Neyi kanıtlıyorlar? Neyi mi kanıtlıyorlar? Cesaretlerini, araba kullanmaktaki becerilerini. Ayrıca böylesi iyi araba kullananlar için tehlike de yok. Sırma, buna gerçekten inanıyor musun? Virajlı ve dar bir yolda son sürat gitmek tehlikeli değil mi? Biraz mantığını kullansana. Aman sen de işin içinden çıkamayınca hep böyle der zaten. Peki, tartışmayalım. Sen bana ne söyleyecektin? Dedim çünkü onu ikna edemeyeceğimi anlamıştım. Bora beni yarış gecesine davet etti, dedi pek bir gururlanarak. Benden hiç ses çıkmayınca hararetli devam etti. Bu çok önemli bir şey çünkü oğlanlar bu yarışlara kızları istemiyorlar. Çok çok ender olarak o da uğurlu olduğunu inandıkları veya çıktıkları kızları davet ediyorlar. Ve burada beni davet etti. Bana uğur getireceğinden eminim, dedi. Orada tek kız ben olacakmışım. Ciddi olamazsın, dedim. Çok ciddiyim. Demez mi? Sırma, yarışların gece yapıldığını unuttun galiba. Nasıl unuturum? Öyleyse gece vakti oraya nasıl gideceğini sorabilir miyim? İşte bu noktada senin yardımına ihtiyacım var. Buyurun bakalım. Bir pislik çıkacağını biliyordum zaten. Benden ne istiyorsun? Gece hep birlikte pizza yemeye gidiyoruz diye evden çıkacağız. Sizler pizzacıda otururken biz yarışa gideceğiz ve eve dönmeden ben size yetişeceğim. Böylece hep birlikte eve döneceğiz. Annemlerin de hiçbir şeyden haberi olmayacak. Sen delisin. Böyle bir şeye asla alet olamam. Ya duyarlarsa, ya anlarlarsa? Sen yardımcı olursan hiçbir şey anlamazlar. Zaten uzun sürmüyor ki. Hepsi yarım saat kadar alıyormuş. Hemen döneriz. Ne olur Serra, bu benim için çok önemli. Bak sana yalvarıyorum. Öf Sırma, sen akıllanmayacak mısın? Annenle aran daha yeni düzeldi. Bir haberi olursa teyzem seni de beni de öldürür. Haber olmaz diyorum sana. Nereden olsun ki? Hep birlikte evden çıkacağız. Pizzacıdan sonra her zaman çıkıp biraz dolaştıktan sonra eve dönmüyor muyuz? İşte bu süre zarfında ben çoktan geri dönmüş olurum. Ne olur Serra, eğer gitmezsem Bora bir daha yüzüme bakmaz ve... Dedikten sonra bir an durdu. Bir daha sefere sırf inat olsun diye mutlaka Serpil'i davet eder. Bunu adım gibi biliyorum. Bu o kadar aptalca bir gerekçeydi ki söyleyecek söz bulamayarak sustum. Sırma ısrar ediyordu. Ne olursun Serra, senden ilk kez bir şey istiyorum. Beni kırma, ne olursun. Eğer bu yüzden Bora'yla aram bozulursa çok ama çok mutsuz olacağım ve seni asla bağışlamayacağım. Onun bu sözlerini güleyim mi, ağlayayım mı bilemiyordum. Sırma ise beni ikna etmek için konuşuyor da konuşuyordu. Hem sadece bir tek kerecik, başka sefer olmayacak. Ona bir kez geldim, ikinci kez gelirsem evdekiler anlarlar dersem ısrar etmez. Böylece de aramız bozulmaz. Ne olur bir kerecik, bu kadar çok şey mi istiyorum senden? Hala susuyordum. Daha doğrusu düşünüyordum. Olabilecekleri düşünüyordum. Öte yandan Sırma yüzünde çaresiz bir ifade yalvarıp duruyordu. Sonunda pekala ama sana şunu söyleyeyim ki bu yaptığımız hiç hoşuma gitmiyor dedim. Yaşasın aslan Serram benim sana güvenebileceğimi biliyordum diyerek boynuma atıldı ve günün geri kalan kısmını mutluluktan bülbül gibi şakıyarak geçirdi. Bense ispinoz kuşu gibi düşünceliydim. Ona evet dedim ama içim hiç de rahat değil. Tek tesellim bunun bir kereye mahsus olması. Bir daha böyle bir öneriyle geldiği takdirde gönül rahatlığı içinde ona hayır diyebileceğim. Ayrıca bu deliler hep böyle yarışıyorlar. Şimdiye dek bir şey olmadığına göre bu sefer de olmaz. Türünden düşüncelerle kendimi avutmaya çalışıyorum ama ya kötü bir şey olursa kuşkusu da aklımın bir köşesinden bir türlü çıkmıyor. Öf Sırma öf. Böyle şeyler yapacağını bilsem çeşmeye hiç gelmezdim. Beni ne kadar güç durumda bırakıyor. Konuşacak, danışacak kimsem de yok. Arkadaşlara söylememek için yemin ettim zaten. Büyüklerdense dertleşebileceğim, danışabileceğim kimse yok. Kime söylesem yer yerinden oynar. Oysa şöyle sessiz sakin dinleyip bana yol gösterecek birisine ne kadar da ihtiyacım var. 8 Ağustos 1989. Yarışa 3 gün var ve sıkıntıdan her yerimde sivilceler fışkırıyor. Bu arada kendime de çok şaşıyorum. Meğer ben beni hiç tanımamışım. Kendimi olur olmaz şeylere aldırmaz sanırdım. Oysa şu anda kuşku bakımından tam annemin kızı olduğum kanıtlanmış durumda. Sırma ise oh keyfinden uçuyor, gülüyor, söylüyor, denize giriyor. Bora'yla da araları adamakıllı iyi. Motorla gezintiye çıktıklarında hep Sırma oturuyor Bora'nın yanına. Bozuk çalma sırası Serpil'de. Tenise gittik. İlk kez canım sıkıldı. Bir bitse diye ikide bir saatime bakıp durdum. Cüneyt'le konuşurken de bir türlü aklımı toparlayamıyordum. Sonunda o da durumu fark etti. ''Bugün düşünceli bir halin var. Hasta mısın yoksa?'' dedi. ''Yo, neden sordun?'' dedim. ''Her sözümü tekrar ettiriyorsun. Aklım başka bir yerde gibi.'' ''Demez mi?'' ''Kusura bakma.'' dedim ama yine de garip garip baktı. ''Başımda ne dertler olduğunu bir bilse, daha fazla yazamayacağım çünkü hiç keyfim yok. Annemle babam konusunda hiçbir gelişme yok. Bir de şu Sırma'nın işi, ben de yazı yazma arzusunu bile söndürdü.'' 10 Ağustos 1989. Yarışa bir gün var. İçimde müthiş bir sıkıntı var. Neredeyse ağlayacağım. 11 Ağustos 1989. Yarış bugün, yani bu gece. Dün gece yine o rüyalarımdan birini gördüm. Kospi babamlardaymışım. Bu kez büyük kızlardan Deniz'mişim ve salondaki çiçekli kanepede oturuyormuşum. İçim müthiş sıkıntılıymış ve Kospi babamı bekliyormuşum. Kapının açıldığını duyunca umutla bakıyorum ama gelen ne yazık ki erkek kardeşimmiş. Bana ne o Karadeniz'e gemilerin mi battı diyor alaylı alaylı. Zaten o oğlanı hiç sevemedim. Sen kendin içine bak diyorum düş kırıklığı içinde. O prenses hazretleri bugün pek sinirli diyor büsbütün dalıma basarak. Sen çekip gider misin buradan diye bağırıyorum. Burası hepimizin oturma odası prenses hazretleri diye gıcıklığını sürdürüyor. Ben de sinirle çıkıp odama kapanıyormuşum. Bu kez yatağımın üstüne oturup her derdime çare bulan Kospi babamı beklemeye koyuluyormuşum. O bir gelse, o her soruna çözüm getirir diye düşünüyormuşum. Hem ortalığı ayağa kaldırmaz hem de ne yapmam gerektiğini söyler diyormuşum kendi kendime. Aşağıdan gelen kapının sesini duyunca bir koşu merdiven başına gidiyormuşum. Ama bu kez de gelen annemmiş, yani Kospi annem. O da iyi bir kadın ama Kospi babam başka, bambaşka. ''Ne var ne yok çocuklar?'' diye seslenip elindeki evrak çantasını az önce oturduğum kanepenin üzerine fırlatarak doğru mutfağa geçiyormuş. Herhalde yemek hazırlayacak diye düşünüyorum. Yine kapı. Ama bu kez gelen Kospi babammış. Onun o tatlı yumuşak kahkahasını duyar duymaz merdivenlerden aşağı uçarcasına inip boynuna sarılıyormuşum. Gözlerim yaşlarla dolu dolu. ''Bu kız beni çok özlemiş.'' diye benimle şakalaşıyormuş. ''Söyle bakalım bu sevgi gösterisini neye borçluyum?'' Hıçkırmaktan korktuğumdan cevap vermeyip başımı onun göğsüne yaslıyormuşum. Kospi babamı görünce tüm direncim çözülmüş. Yavaşça çenemden tutup yüzüme bakıyor, yaş dolu gözlerimi görünce galiba şu anda bir soruna karşı karşıyayız diyormuş. Ve ben bu sözler üzerine ağlamaya başlıyormuşum. Amma da sulu gözlüsün. Haydi, haydi bakayım seninle şöyle baş başa kalabileceğimiz bir yer bulalım da azıcık dertleşelim diyormuş. Kolumu omzuna atıyor ve birlikte odama giderken merdivenleri çıkmaya başlıyormuşuz. O sırada küçük kardeşim Rudy de bizimle odaya gelmek istiyormuş. Kospi babam benimle işi olduğunu söyleyince Rudy, ama o odada benim de işim var. Hem siz konuşmanıza bakın, ben aldırmam diyormuş. Oysa çok iyi biliyorum, sırf neler olup bittiğini öğrenmek için bizimle birlikte kalmak istiyor. Meraklı taze. Ama Kospi babam her zamanki anlayışlı haliyle, Rudy'ciğim her ne işin varsa lütfen daha sonra yap. Ben Deniz'le yalnız kalmak istiyorum diyerek onu savunuyormuş. Birlikte yan yana benim yatağımın üzerine oturuyormuşuz. Kolu hala omuzumda, vücudun ılıklığını hissediyormuşum. Haydi bakalım benim güzel kızım, anlat derdini diyor o yumuşacık gözlerle bakarak. Ben de ona kaç gündür doğru dürüst uyku uyumadığımı, her tarafımdan sivilceler fışkırdığını, buna neden de kuzenimin benden yapmamı istediği bir şeyin olduğunu söyleyerek ona her şeyi anlatıyormuşum. Sakin sakin arada bir başını sallayarak beni dinliyormuş. Ben susunca bitti mi diye soruyor. İçimi çekerek bitti diyormuşum ve sonra ona ne olur Kospi baba bana ne yapmam gerektiğini söyle. Kuzenimle yeniden küsmek istemiyorum. Aynı evde küs olmak çok kötü bir şey. Hele de o ev insanın kendi evi olmazsa. Öte yandan böyle bir şeye ortak olmak da istemiyorum. Ne yapmalıyım lütfen söyle diye yalvarıyorum. Benim sana söylememe gerek yok ki. Sen ne yapacağını gayet iyi biliyorsun. Nasıl yani? Bak sana şöyle açıklayayım. Kuzeninin bu isteği hakkında sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Evet, sen ne düşünüyorsun? Sen. Hiç de doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü hem tehlikeli hem de yine yalan söylüyor. Aferin sana, dedi o kocaman gülümseyişiyle. Gayet doğru bir tanımlama. Şimdi geçelim ikinci soruya. Sence kuzenin senden böyle tehlikeli ve yanlış bir işe ortak olmanı istemeye hakkı var mı? Bak işte bunu hiç düşünmemiştim. Bir an duraklıyorum ve... Ama o benim kuzenim ve dostuz derken sözümü kesiyor. Bunu ben de biliyorum. Sorum o değildi. Sorum sence onun senden böyle yanlış bir şey istemeye hakkı var mı? Yok galiba diyormuşum sesin fısıltı halinde. Aferin bir puan daha kazandınız diyormuş Kosbi babam. Sanki bir yarışma programının sunucusuymuşçasına. İki soruyu başarıyla cevapladığınıza göre güzel bayan, şimdi size sonucun ne olması gerektiğini soracağım. Doğru olduğuna inanmadığınız halde yapmanız istenen şeye sizin ne yanıt vermeniz gerekir? Hayır demem gerekir. Bu kez sesim gür çıkmıştı. Bravo diye beni alkışladı Kosbi babam. Gördün mü bak, benim sana ne yapmamı söylemem gerekmedi. Sen zaten ne yapman gerektiğini biliyordun ve böylece kararını da kendin verdin. Ama senin yardımınla Kosbi baba dedim. Eh babalarında bu kadarcık bir işlemi olsun artık diyormuş göz kırparak. Oh rahatlamıştım. Artık ne yapacağımı bilmiyordum ama. Hayrola dedi Kosbi babam. Yine ne oldu? Kuzenim bana çok kızacak. Bu da onun sorunu. Ama kabak benim başıma patlayacak. Bana küsecek, günlerce somurtacak. Her şeyin bir bedeli vardır. Huzurlu uyumak ve yüzünün sivilcelerden arınmasını istiyorsan sen de doğru bildiğini yapacaksın. Bunun bedeli onun küsmesi olsa bile deyip kahkahayı basıyormuş. Aşağıdan Kosbi anne hepimizi yemeğe çağırıyor. Rudy de kapıya vurup duruyormuş. Kosbi babam gözlerimin içine bakarak haydi bakalım doyasıya bir yemeği hak ettik diyormuş. Ve ben yine kendimi kuşlar kadar hafif hissederek uykudan uyanıverdim. Bu defteri kimse okumamalı. Hele de düşlerimle ilgili bölümleri. Beni deli sanabilirler ama ne zaman sıkışsam, ne zaman bir sorunum olsa düşlerimdeki babam hemen yardıma koşuyor, çözümler buluyor, beni teselli ediyor, bana güç veriyor. Bunu kimseye anlatamam çünkü anlamazlar. Ayrıca bu benim dünyam, güç aldığım kendi dünyam. Düşümü defterime geçirirken olayı bir kez daha düşünmüş oldum. Evet, artık ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Aynı gün öğleden sonra. Sırmayla müthiş bir kavga ettik ve şu anda küsüz. Aman ne yapayım küserse küssün. Bu sabah düşümün verdiği güçle doğru sırmanın odasına gittim. Biraz daha beklersem vazgeçerim diye korkuyordum. Bugün yarışma günü. Sırma tuvalet masasının başına geçmiş, saçlarını fırçalıyordu. Seninle konuşmak istiyorum dedim ve kapıyı arkamdan sıkıca çektim. Söyleyeceklerimin teyzem tarafından duyulmasını istemiyordum tabii ki. Konuş Serracığım. Dedi sırma gülücükler saçarak. İçimden az sonra serracığım diye konuşamayacağına bahse girerim diye geçirdim. Bak sırma ben oturup uzun uzun düşündüm dedikten sonra derin bir nefes alıp söyleyeceklerimi en kısa yoldan söylemenin beni bu dertten en çabuk biçimde kurtaracağı kanısıyla bence sen bu yarışa katılmaktan vazgeçsen iyi olur dedim. Oh be. Sırma oturduğu yerden adeta zıplayarak bana döndü. Bu da nereden çıktı şimdi? Şuradan çıktı ki bu senin yaptıkların baştan sona yanlış bu bir. İkincisi beni de bu işe ortak etmen ayrı bir yanlış. Ben de seni dostum sanmıştım. Dostunum ama yine de benden böyle bir şey istemeye hakkın yok. Ayrıca dostun olduğum için bunu engellemeye çalışıyorum. İyiliğini düşünüyorum. İyiliğimi düşünüyormuş diyerek elindeki fırçayı yatağın üzerine fırlattı. Elbette bir düşünsene ya bir kaza olsa? Olmayacak diyorum sana ama da korkakmışsın. Her neyse bunu tartışmak istemiyorum artık. Benim kararım kesin. Sana yardımcı olmayacağım. İyi ben de başka bir yol bulurum. Hayır sadece yardım etmemek değil anlatmak istediğim. Sen de gitmiyorsun. Delirdin mi sen Serra? Kendini ne sanıyorsun? Kendim hiçbir şey sandım yok ama sen de gitmeyeceksin. Sen bana karışamazsın. Ben bu akşam bal gibi gideceğim. Sen yardım etmezsen öbür arkadaşlara söylerim. Onlarlayım derim. Onlar da beni idare ederler. Eğer böyle bir şey yaparsan ben de gider teyzeme her şeyi anlatırım. Yapamazsın. Bir dene de gör. Gözlerini kısmış öfkeyle bakıyordu bana. Sen deyip duruyordu. Anlaşılan hırsından sözcük bulamıyordu. Buna kalleşlik denir dedi en sonunda. Nasıl istersen öyle tanımla ama sen gitmiyorsun ve eğer başka yollar ararsan ben de gidip teyzeme söyleyeceğim. Bunu bilmiş ol. Hiçbir şey bilmeseydim neyse ne ama haberim olup da böyle tehlikeli bir şeye atılmanı öylece seyredersem kendimi hep suçlu hissedeceğim. Yapamazsın diye haykırdı yine. Öyle de bir yaparım ki dedim ve kapıyı çarparak dışarı çıktım. İş artık inada binmişti. Ya onun ya benim dediğim olacaktı. Sırma hala arkamdan bağırıyordu. Rahatlamış olmam gerekirdi ama kendimi hiç de iyi hissetmiyordum. Ne de olsa kuzenimle çok kötü kavga etmiştik. Acaba gerçekten doğru hareket ettim mi? Yoksa işi fazla mı abarttım? Sadece ben alet olsaydım da o ne yaparsa yapsın deyip karışmasaydım daha mı iyi olurdu acaba? Öf, öf. Sayfa 86. Akşama kadar berbat bir gün geçirdim. Evden çıkmadım, hep kitap okumaya çalıştım. Sırma ne yaptı bilmiyorum. Akşam yemeğine oturduğumuzda teyzem, "Siz bu gece pizzacıya gitmeyecek miydiniz?" diye sordu. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Sırma yerinde şöyle bir kıpırdadı, bir an bana baktı. Ben de gözlerimi onun gözlerine diktim. Bunun üzerine sırma, "Vazgeçtik," dedi. Teyzem, "Ya, bakıyorum ikiniz de pek neşesizsiniz. Neler oluyor? İkimizden de ses çıkmayınca, yoksa yine küsüştünüz mü?" diye sordu. Bizde yine ses yok. Ama ayıp vallahi, siz iki kardeş sayılırsınız. Ne diye böyle küsüp duruyorsunuz, anlamıyorum, dedi. Yemeği ölüm sessizliği içinde bitirdik. Sırma saçlarını savurarak masadan kalktı ve yüzüme bile bakmadan odasına gitti. Ben de şimdi odamdayım, bu satırları yazıyorum. Doğrusunu yaptığıma inanıyorum ve bu bana bir güç, bir güven duygusu veriyor. Ama yine de kendimi çok kötü hissediyorum. Acaba bunca tatsızlığa değer miydi? 12 Ağustos 1989. Bu sabah uyandığımda içimde yine bir sıkıntı, üzerimde ağırlık vardı. Benim bir derdim vardı galiba diye düşündüm. Annemle babam mıydı? Onlar zaten baş derdimdi de başka bir şey daha vardı derken aklıma sırmayla küs oluşumuz geldi. Hay Allah dedim kendi kendime. İşte yeni derdim bu. İnsanın kuzeniyle aynı evde küs olması çok çok kötü. Yatağımda bir süre daha yattım. Sırmanın posurtuk suratını görmekten iyidir diye düşünürken telefon sesini duydum. Ardından teyzemin sesi, bir takım bağırış çağırışlar ve kapı çarpması. Daha fazla yatamayacağımı anlayınca kalkıp giyindim ve kahvaltımı yapmak için mutfağa geçtim. Teyzem anlaşılan bir telaş fırlayıp gitmişti çünkü çay bardağı bile öylece yarı içilmiş olarak orada duruyordu. Kapının açıldığını duydum. Gelen teyzemdi ama yüzü bembeyazdı. Beni görünce "Ah Serra, neler olmuş neler, aman tanrım" diyerek iskemleye çöktü. "Çabuk bana bir çay koy da aklımı başıma toparlayabileyim." Benim de elim ayağım birbirine dolanmıştı. Ne oldu diye meraktan ölecek gibiydim. Çok kötü bir şey olduğu yüzünden belliydi. Çay bardağını önüne koyarken dayanamadım. "Teyze, ne oldu?" diye sordum. "Feci bir kaza olmuş." Birden sırtımdan soğuk bir ter boşandı. "Teyze, yoksa annem?" "Hayır canım, hayır. Allah korusun, bu da nereden çıktı şimdi?" "Ne bileyim, birden aklıma annem geldi de." "Kaza yapan Bora." Odanın içine yıldırım düşse bu kadar afallayabilirdim. Tüylerimin ürperdiğini hissettim. Kaç gündür içimdeki sıkıntı, sırmayı adeta manyakçasına engellemem, içime mi doğmuştu acaba? Yoksa düşüne düşüne bu kazanın oluşmasına etken mi olmuştum? Bir yerlerde düşünce ve yönlendirmenin gücü diye bir şeyler okumuştum. Aman yine saçmalıyorum. O denli afallamıştım ki, "Teyze, emin misin?" diye sordum bir kez daha. "Nasıl emin olmam? Az önce onların evindeydim. Sabahleyin sizler uyurken Gül beni aradı. Bu akılsız çocuklar dün gece o virajlı yolda yarış yapmışlar ve kaza olmuş. Bora ağır yaralanmış," dedi. Ben de hemen Boraların evine koştum. Sonra teyzem durup çayından bir yudum aldı. Sonra eve gittiğimde kimseyi bulamadım. Yani ne annesi ne de babası evdeydi. Bir tek hani o emek tarlaları var ya, o evdeydi. Ağlayıp duruyordu. Zavallı kadıncağız. Ona sordum. Bora'yı İzmir'deki hastaneye kaldırmışlar. Herkes oradaymış. Ürpertiler dalgalar halinde vücudumu sarıyordu. Ve düşünmeye başladım. Ya sırma da orada olsaydı? Ya sırma da orada olsaydı da ben de bunu bilerek susmuş veya ona yardımcı olmuş olsaydım? Şimdi şu anda teyzemin karşısında nasıl oturuyor olurdum acaba? Serra, senin yüzün de bembeyaz oldu. Fenalaşıyor musun yoksa? Dur sana bir bardak su getireyim, diye zavallı teyzem bir koşu gittiğine göre yüzüm kim bilir ne hale almıştı. İşin iç yüzünü bilse asıl fenalaşan o olurdu, diye düşündüm kendi kendime. Sonra teyze, sonra ne olmuş? Kadıncağızın bütün bildiği buymuş. Ona bir telefon numarası bırakmışlar, yani hastanenin. Hemen aradım tabii. Yüksel geldi telefona. Söylemeye ne hacet, perişandı. Ağlayıp duruyordu. Bora yoğun bakımdaymış. Öteki çocuk da ağırmış. Yoğun bakımda mı? Yani o kadar kötü müymüş? Tabii o kadar kötü. Ne sandın? Bunlar kim bilir saatte kaç kilometre hızla o virajları alıyorlardı. Sırmayı Bora'nın arabasına binmesin diye yasaklarken haksız mıymışım? Öylesine deli gibi kullanıyordu ki böyle bir şey olacağı belliydi. Sırma uyanınca bütün bunları anlatacağım ki ona da ders olsun. Küçük hanıma göre ben katı bir anneyim ama sonuç ne yazık ki beni haklı çıkardı. Teyzem çok etkilenmişti. Hoş, benim de ondan aşağı kalır yanım yoktu. Korkunç bir kaza olmuş, arkadaşımız yaralanmıştı. Doktorumun verdiği ilacı alıp az sonra İzmir'e onların yanına gideyim bari, dedi. Hasta mısın teyze? Yok tatlım, diyerek güldü teyzem. Yalnız böyle zamanlarda üzülünce, sinirlenince tansiyonun fırlıyor. Sakin olayım ve tansiyonun fırlamasın diye doktor çok hafif bir yatıştırıcı verdi. Bu ilacı önceden alınca olayı nispeten hafif atlatıyorum. O zaman mutlaka al, çünkü kim bilir Bora'nın annesiyle babasını ne halde bulacaksın. Virajı o hızla alırken iki araba tam yan yana gidiyormuş. Birden nasıl olduysa tekerlekleri birbirine takılmış ve iki araba aynı anda takla atmışlar. Hem de birbirlerinin üstüne yılıp kalmışlar. Teyzem Bora'nın annesiyle konuştukları aklına geldikçe anlatıyordu. Tam bu sözler üstüne Sırma içeri girdi ve sabahtan beri nedir bu gürültü demek gaflet ve delaletinde bulundu. Teyzem sanki her şey onun suçuymuş gibi bir hışım, otur şuraya küçük hanım, kulaklarını iyice aç ve sana anlatacaklarımı dinle, dedi. Sırma yine azar yerken orada bulunmak istemediğimden odamı toplama bahanesiyle kendi mutfaktan dışarı attım. Odamın sessizliğinde gerçek bir kez daha cap canlı karşımdaydı. İyi ki, iyi ki Sırma'ya yardımcı olmadım. Yoksa şu anda vicdan azabından kıvranıyor olacaktım. Sırma'yı mutlak bir ölümden kurtarmıştım. Birden içim müthiş bir neşe kapladı. Sıkıntılar mıkıntılar uçup gitti. Gerçi Bora'ya çok üzüldüm ve bütün kalbimle iyileşmesini istiyorum ama doğru karar almış olmak ve bu sayede de kuzenimi koruyabilmiş olmak, o bana küsmüş olsa bile bana büyük bir ferahlık veriyor. Doğal olarak sabah plajda konuşulan tek konu kazaydı. Tümay, Zeynep, Cüneyt ve ben zaten bu yarışları onaylamayan kişiler olarak bol bol dedikodu yaptık ama Serpil ile Sırma'nın yanında daha dikkatli konuşmaya özen gösterdik. Akşam yemekte de aynı şeyler konuşuldu. Teyzem hastanede Bora'nın ve öbür çocuğun anneleriyle babalarının perişan durumunu anlattı durdu. Üstelik farları yakmadan gidiyorlarmış. Şu hale bak. Yani Yüksel'e bu çocuğun her dediğine evet dersen sonu bu olur dememek için kendimi zor tuttum deyince Murat enişte bu yangına körükle gitmek olurdu Defne dedi. Haksız mıyım dedi teyzem Sırma'ya yan yan bakarak. Hani kafaya kalkmak da bu kadar olur. Haklısın haklı olmasın ama o sırada söylenecek söz değil. Bora'yı ziyaret edebilecek miyiz diye sordum. Henüz değil, hala yoğun bakımda. Öyleyse durumu çok kötü dedim. Durumu ciddiyetini koruyor ama doktorlar ümitlilermiş. Bir terslik olmazsa birkaç gün sonra yoğun bakımdan çıkabilirmiş. Sizler de ancak ondan sonra gidebilirsiniz. Soruları soran hep bendim. Sırma ağzını açmadan yemeğini yiyordu. Gece düşümde kos babamı görüp bana doğru kararı almama yardımcı olduğu için teşekkür etmek istedim ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Anlaşılan benim işlerimin yoluna gittiğini bildiğinden başka işlere bakıyordu. 16 Ağustos 1989. Çeşme'de bugünlerde kazadan başka şey konuşulmuyor. Bora da öteki çocuk da yoğun bakımdan çıkmışlar. Bizim de artık onları görebileceğimiz söylendi. Böylece dün öğleden sonra güzel bir buket çiçek yaptırıp iki araba halinde hastaneye yollandık. Koca bir gruptuk. Doktor içeride 5 dakikadan fazla kalamayacağımızı söyleyerek bizleri ikişer ikişer içeri aldı. Zavallı Bora'nın her yanı sargılar içindeydi. Kafası, kolları, bacakları mumyalar gibi sarılmıştı. Kim bilir ne rahatsızdır. Yanı başında bir serum şişesi sallanıyordu. Gözleriyle dudakları şişmiş, mosmordu. Görünüşü tek kelimeyle feciydi. Biz Sırma'yla girdik, yanına gittik. Geçmiş olsun, dedi Sırma alçak sesle. Ben azıcık geride duruyordum. Bora gözlerini açtı. Gülümsemeye çalıştı ama dudaklarının ona acı verdiği belli oluyordu. Hafifçe başını salladı. Sana çiçek getirdik, dedim elimdeki süslü buketi göstererek. Yine gülümsemeye çalışarak yavaşça başını salladı. Buketi nereye koyacaktım? Ne denirdi bu gibi durumlarda? Sırma, canın acıyor mu? Diye sordu. Bora serum takılı olmayan eliyle şöyle böyle işareti yaptı. Hepimiz çok üzüldük. Herkes seni konuşuyor ve bir an önce iyileşmeni diliyor, dedi Sırma. Bora'nın gözleri doldu gibime geldi. Sırma da ne güzel sözler bulup söylemişti. Bir gayret de ben göstererek, doktor çok yakında iyileşeceğini söylüyor, dedim. Hasta bakıcı içeri girdi ve artık gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de derin bir nefes aldım çaktırmadan. Bu tür ziyaretler bana çok zor geliyor. Sırma, yine geleceğiz Bora, hoşça kal, dedi. Ben de hoşça kal diye katkıda bulundum ve birlikte dışarı çıktık. Sırma ile hala küstük. Hiç konuşmadan ötekilerin yanına gittik. Dönüşte herkes sessizdi. Kimse olanlara inanamıyor gibiydi. Ayrıca Bora'nın görünüşü hepimizi etkilemişti. Buranın annesi bizleri görünce çok duygulanmış, ağlamaya başlamıştı. Giderken de kapıya kadar gelerek, "Sağ olun çocuklar," deyip durdu. O süslü şık hanım gitmiş, yerine yüzü sapsarı, bakımsız bir kadın gelmişti. Eve döner dönmez kendimi yatağıma atmış, Cüneyt'ten aldığım Pal Sokağı Çocukları adlı kitabı okuyordum ki, kapım hafifçe vuruldu. "Girin," diye seslendim. Gelen Sırma'ydı. "Biraz gelebilir miyim?" dedi, eli kapının tokmağında. "Tabii tabii," dedim yattığım yerden doğrularak. Sevinmiştim. Acaba barışacak mıydık? Kapıyı dikkatle kapattıktan sonra ayak ucuna ilişti. "Rahat otursana," dedim. "Okuyor muydun? Seni rahatsız etmek istemem," dedi. Pek nazikti Sırma. "Tabii rahatsız etmiyorsun ama bu kadar kibar olacaksan işte o zaman rahatsız olabilirim," dedim keyifli keyifli. Barışacağa benziyorduk. Ama o birden ağlamaya başladı. Uzanıp ona sarıldım. Bugünlerin onun için ne kadar güç olabileceğini tahmin edebiliyorum. Omzuma yaslanıp ağlarken, "Senden çok özür dilerim Serra, sana çok kötü davrandım," deyip duruyordu. "Uzatma Sırma, azıcık atıştık, hepsi bu," diye onu avutmaya çalıştım. Burnunu silerek geri çekildi. "Ne kadar da haklıymışsın. Gitseydim şimdi ben de o hastane odasında yatıyor olacaktım. Belki de ölmüş olacaktım. Ama gitmedin ve sapasağlam buradasın," dedim onu neşelendirmeye çalışarak. "Senin sayende," dedi. "Yok canım, büyütme o kadar. Ben fikrimi söyledim sadece, sen de kendi kararını verdin," dedim. Gerçeğin böyle olmadığını ikimiz de biliyorduk ama olsun. O anda kızın morale ihtiyacı vardı. "Nitekim bunun böyle olmadığını sen de biliyorsun," dedi. "Her neyse olmuş bitmiş. Bu konuyu artık kapatalım," dedim. Karşılıklı bir süre sustuk, sonra "Bora'ya çok üzülüyorum Serra," dedi. Onun öyle sargılar içinde görünce öyle fena oldum ki. "Hepimiz üzülüyoruz ama bak doktorlar iyileşeceğini söylüyorlar. Nitekim yoğun bakımdan çıktı," dedikten sonra kendimi tutamayıp, "Umarım bu da ona unutamayacağı bir ders olur," deyiverdim. Sırma ilk kez savunmaya geçmedi. Ne de olsa güçsüz bir anındaydı. Kim bilir, belki de bana hak veriyordu. Parmaklarıyla oynayıp duruyordu. Birden başını kaldırıp bana baktı. "Annem bir bilse," dedi. "Bilmeyecek ki," dedim. Bu sözler üzerine sanki rahatladı. "Hiç bilmeyecek değil mi?" diye sordu yine. "Hiç ama hiç. Bütün oyuncaklarım üzerine yemin ederim ki bilmeyecek," dedim ve birlikte gülüştük. Çocukluğumuzdan kalma bir yemin biçimiydi bu. Şimdi ise işe yaramış, Sırma'yı güldürmüştü. "Hadi şu yatağın üstüne otur da azıcık çene çalalım. Seninle uzun zamandır gönlümüzce konuşamamıştık," dedim. Sırma hemen geceliğinin eteklerini toplayarak yatağımın üstünde hopladı ve uzun uzun Bora'dan, onun sükse merakından, Sırma'nın neden onu beğendiği konularını konuştuk, tartıştık. Ama bu kez tartışmamız öfkeli bir tartışma değildi de sanki karşılıklı yüksek sesle düşünmeydi. Tabii bu arada Serpil'in de bol bol adı geçti. Sırma duygularını yeniden inceler gibiydi. Sırma güzel şeyleri seviyor, bu ayıp değil ama her şeyin de fazlası fazla. O güzel şeyleri her ne pahasına elde etmeye çalışmak doğru bir şey değil. Galiba bu olay ona bunu gösterdi. Bu denli kötü bir olayın bir parçacık iyi yanında olsun artık. Sırma odasına gittiğinde saat gecenin biri olmuştu. İkimiz de konuşmaktan yorgun düşmüştük ama sanırım ikimiz de günlerdir ilk kez güzel bir uyku çektik. 18 Ağustos 1989. Bugün Tümay'ı yolcu ettik. Bora'nın kazası herkesi öylesine serseme çevirdi ki Tümay'ın yarışa katılacağı unutuldu sanki. Ziya ağabey onu sadece çalıştırmakla kalmadı, her şeyle ilgilendi. Gidişini, dönüşünü ayarladı. Eğer işlerini yoluna koyarsa yarış günü orada olmaya çalışacak. Çeşme'den İzmir'e hep birlikte indik ve Tümay'ı otobüs terminaline yine hep birlikte götürdük. Tıpkı askere giden arkadaşlarını yolcu eden köylüler gibiydik. Bir davulla zurnamız eksikti. Herkes durdur diye bir şeyler tıkıştırdı kızcağızın eline. Tam otobüs hareket ederken "En büyük Tümay!" diye bağırarak son sululuğumuzu da yaptık. Tümay zorunlu olarak otobüste cici cici oturuyor, bizlere cici el sallıyordu. Yüzü ise özellikle de "En büyük Tümay" tezahüratından sonra kıpkırmızıydı. Bunun hesabını döndükten sonra eminim hepimize soracaktır. Tümay'ı geçirip Çeşme'ye döndüğümüzde birden yağmur bastırdı. Zaten kaç gündür hava sıkıntılıydı. Herkes birer ikişer evlerine koştu. Cüneyt benim yanımda yürüyordu. Yağmur şiddetlenince ne yapacağımı şaşırdım. Üzerimde ne ceket vardı ne bir şey. Bir saçağın altına sığındım. Yağmurun dinmesini bekleyip eve öyle gitmeyi düşünüyordum ki Cüneyt montunu çıkarıp bana uzattı. "Sağ ol Cüneyt ama burada biraz bekleyeyim," diyorum. "Belki yağmur hafifler. O zaman koşa koşa eve gidebilirim," dedim. "İyi, bekleyelim o zaman," dedi ve Birlikte olduğumuz yerde zıplayarak beklemeye koyulduk ama yağmurun dineceği yoktu. Öyle bir yağıyordu ki öte yandan çok da güzel bir görünümü vardı yağmurun. Arada sırada bulutların arasından süzülen güneş ışınları o iri damlalara vuruyor, binbir renkte pırıltılar oluşturuyordu. Mis gibi toprak kokusunu doya doya içime çektim. Her şey öylesine güzeldi ki dalıp gitmişim. Cüneyt'in, "Serra, yağmurun duracağı yok. Haydi şu montu giy de seninle bir koşu koparalım." demesiyle kendime geldim. Montu giymeyi kabul edemezdim çünkü bu sefer zavallı Cüneyt sırılsıklam olacaktı. Sonunda Cüneyt montu ikimizin başının üstünde tuttu ve "Yaklaş bana Serra" deyince ona iyice sokuldum ve yan yana koşmaya başladık. Biz ortaya çıkınca yağmur hafifleyeceğine daha da şiddetlendi. Ayakkabılarımın içine sular dolmuş, çoraplarım sırılsıklam olmuştu. Cüneyt, "Eve kadar gidemeyiz. Şu ilerideki köşede bir kahve var. Oraya gidelim," dedi. Köşeye kadar bir koşu daha kopardık ve kahvenin önüne geldik. Bir kır kahvesiydi. Ortasında da cam mekanlı kapalı bölümü vardı. Tam eşikte sular birikmişti. Cüneyt beni belimden kavrayarak eşiğe atlattı. Onun elini belimde hissedince kalbim küt küt atmaya başladı. Nasıl anlatayım, çok tatlı bir duygu. Sonra elimden tuttu ve birlikte içeri girdik. İçerisi dışarının yağmur patırtısından sonra öyle sessiz, öyle ılıktı ki önce kapının yanında resmen silkelendik. Yağmurda kalmış köpekler gibi. Bir yandan da birbirimize bakıp gülüyorduk. Her tarafımızdan sular damlıyordu. Tüm içeridekiler kasketli, lastik bot giymiş adamlar olduğuna göre burası bir balıkçı kahvesi olmalıydı. Kimi gazete okuyor, kimi de tavla oynuyordu. İçeri girince bize şöyle bir baktıktan sonra herkes yine kendi işine döndü. Kahveci kahve ocağının olduğu yerden "Hoş geldin Cüneyt Bey" diye seslendi. Bir yandan da çay bardaklarını kuruluyordu. "Hoş bulduk Haydar Ağabey" diye onu cevapladı Cüneyt. "Şimdi geliyorum." dedikten sonra elindeki kurulama bezini bırakıp yanımıza geldi. "Amma da ıslanmışsın. Hemen çay ocağının yanına gelin. Orası daha sıcaktır. Ben de size bir temiz havlu vereyim. Saçınızı başınızı kurulayın. Sonracığıma birer de ıhlamur içtiniz mi turp gibi olursunuz." "Çok teşekkürler Haydar ağabey," dedi Cüneyt ve yine beni elimden tuttu. Çay ocağının bulunduğu yere gittik. Şunu itiraf etmeliyim ki bu son kez o elini uzattığında ben de elimi ona uzattım. Elimi tutması hoşuma gidiyordu.